Ayrım 6 Kahveler Kitabı Salah Birsel Sayfa 79 12'liler Şehzadebaşı ve direkler arası parlamadan önce İstanbul'un en civcivli yeri Aksaray ve Yeşil Tulumba Meydanı'dır. Yeşil Tulumba Koska'dan Aksaray'a inerken Laleli Camii'ni epey geçince sağda küçük bir meydancıktır. Meydancıkta yeşil boyalı ağaç tulumbalı bir kuyu vardır. Meydan adını buradan alır. Yeşil Tulumba'da kahvehaneler fık fık kaynar. Karşılıklı sıra halindeki bu kahvelerin en ünlüleri Giritli Necati Efendi Kıraathanesi, Dilküşah Kıraathanesi ve Çavuş'un kahvesidir. Yazın püfür püfür eser. Çavuş'un kahvesinde kahve kallavi fincanlarla içilir. Bir de Yeşil Tulumba kahvehanesi vardır. Bu da ötekiler gibi yaz kış işler. Bahçesini bir de demir parmaklık çevirir. Ünlü Kara Ahmet Pehlivan bu kahvede ölmüştür. İngiliz ressamı Warwick Goblin bu kahveyi belirleyen bir sulu boyası da vardır. Meydandaki kahvelerin önüne yazın iskemle atılır, kalabalıktan oturulacak yer bulunmaz. Yer bulamayanlar Laleli Hamamı'nın tam karşısındaki Çukur Çeşme Tulumbacı Kahvehanesi'nde ya da yine Çukur Çeşme'deki Taşhan Kahvehanesi'nde ya da Koska'da Azmi Bey Kıraathanesi'nde de bir kez bahtlarını denerler. Olmazsa gerisin geriye dönüp Aksaray'a sığınırlar. Şehzadebaşı kahvelerinden dışarı çıkmayan Ahmet Rasim, gençliğinde daha çok Aksaray kahvelerindedir. Bunların adını pek açıklamayan Ahmet Rasim, bir gün buradaki kahvelerden birinde otururken, Rıdvan Paşa'nın babası Deli Nusret'in cigarası bitince, birden kendi tabakasını kapıp öyle bir bağırdığını yazar ki, Ahmet Rasim utancından kendini zor atar. Aksaray'ın tanınmış kahveleri arasında İhsan Bey Kıraathanesi vardır. Oğlanlar dergahının hemen yanındadır. Merkez Kıraathanesi ise tramvay istasyonundadır. Aksaray Caddesi'ndeki Kuşçu Arif'in kahvesi ile gizlice Evliya Sokağı'nın tam karşısındaki Odabaşı kahvesi de ünlenmiştir. Bu sonuncusuna Ahmet Rasim daha çok sandık burnunda çarmak çur yaptıktan sonra gelir. Aksaray kabadayılarından Arap Hüsam da bu kahveden pek çıkmaz. 19. yüzyılın sonlarında Aksaray zenperestlikle ilgili her türlü olayların çıktığı semttir. Şekerci Sokağı'ndaki kaymak, hürmüz gibi sevi evleri, bunlardan az çok ayrı durumda bulunan koltuklar, yani randevu evleri, Çapa Çeşmesi büküntüleri, yani yol dönemeçleri arasındaki Acem, Bahri diye anılan gizli genel evler ve bunların döküntüleri derli toplu bir örgütü andırır. Ahmet Rasim'in demesine göre bu yerlerde başta kaymak tabağı adıyla ün salmış, şişman mı şişman bir kadınla hürmüz, halet, fitnat, kanbur esma, bahri, bir kadındır bu, kalfa hanım ve daha birçokları örgütü yönetirler. Bu yerlerin en ünlüsü Acem'in evidir. Evi eski yosmalardan fitnat yönetir, kalfa hanım da burada ortalığın düzenine bakar. Evin başlıca güzelleri de şu adları taşır. Cihan Yandı, Şaşı İfakat, Sidikli Perver, Kumru, Bacaksız İncitap, Uzun Küpe Firdevs, Büyük İnci, Küçük Allı, Cami Gelini Seher, Gonca, Tarife, Terane Dil. Aceme Zaptiye Nazırları, Çağın Paşaları, Beyleri, Miras Yedileri de damlar. Aksaray'ı 12'liler diye adılan kabadayılar raconları altında tutar. Ahmet Rasim bunlardan Topal Reşit Bey'i, Arap Abdullah'ı, Tıflı Bozzade Kahraman Bey'i tanımıştır. Ama Enderunlu Mehmet Bey'in Dağıstanlı Kunduracı Hayrullah'ın Acem İbrahim'i bıçaklamıştır. Dragon Ahmet Bey'in de 12'lilerden olduğunu bilir. Bunların abeneleri, yardakçıları da vardır. Bunlar gizli sevi evlerine girip çıktıktan başka ev taşlamak, kapıya asılmak, ev bozmak, sokaklarından nara atarak geçmek, dayıların gözdelerini dost tutmak, sokakta çevirmek, gözdağı vermek, korkutarak başka bir eve atmak gibi numaralara da yatarlar. Kızdıkları kişileri de ya mahallede rezil ederler ya da kalemine gidip arkadaşları önünde baştan aşağı yıkarlar. Biraz daha hızlıları hacamata öldürmeye de el atar. Kimileri ise düşmanlarını eli altındaki zabıta görevlisine çevirttirir. Nedir? Bunların çoğu da kuru sıkıdır. Kalabalıkta söverler, üzerine vardın mı kaçarlar. Ahmet Rasim bu fiyakacı kabadayıları şöyle anlatır. Bundan 40-45 yıl önceleri hemen her semtin fiyakacı kabadayıları vardı. Bu takımlar Aksaray, Yusuf Paşa, Cerrah Paşa, Şehremini, Sultanahmet, Şehzadebaşı, Çeşme Meydanı, Firuza, Boğazkesen, Tophane gibi yerlerde Ali Kıran başkesen olurlar, keserler, biçerler. Zabıtadan yüz buldukları için serbest gezerler, kumarhane, genel ev, meyhane gibi yerlerden yer içerler, pay, mano alırlar, dost tutarlar, ev, dükkan bozarlar, kadınlara, delikanlılara saldırganlıkta bulunurlardı. Eskilerin şekerlerine nenni dedikleri bunlardı. İçlerinden kimilerinde zenci tutması gibi bir tutarak vardır. Sırtı kaşınınca dayak cağızını yemeden rahat edemez. Ahmet Razim bunlardan birinin öyküsünü de şöyle anlatır. Bir gece çetenin ileri gelenlerinden birinin canı dayak istemiş. Gitmiş, adına gerek yok, birine çatmış. Adamcağız hasbenallah çekerek oturduğu gazinodan kalkmış, bir başkasına girmiş oturmuş. Öbürü oraya da gelmiş çatmış. Bu kez de la havle ile karışık kalkmış bir üçüncü gazinoya giderken yakasına bir elin sarılmakta olduğunu görmüş. Dönmüş bakmış ki yine o. Artık sabrı tükenmiş. Kendi yakasını kurtarmış, saldırganı yakasına yapışmış, yan sokaklardan birine sürüklemiş. Bir iyice ıslatmış, herifi yerlere sermiş. Öylece bırakıp dönüp giderken dayak yiyen ne dese beğenirsiniz? Aman efendi, çoluğunun çocuğunun başı, yiğitliğinin hakkı için beni dövdüğünü kimseye söyleme. Oldu mu ya? Bu ne turşu, bu ne perhiz? Nedir, kabadayılar içinde şakası olmayan, çektiği gibi vuranlar da vardır. Bunlara daha çok kıyaklar, hacamatçılar denir. Ama biz Aksaray'ı bu kadarla bırakalım da Beyazıt'a dümen kıralım. Geçmiş yüzyıllarda Beyazıt meydanı dut ağaçlarıyla doludur. Kağıtçılar ve bin çeşit eşya satan dükkanlar meydanın çevresini süsler. Daha sonraki yıllarda burada kitapçı, berber, kebapçı barakaları da görünmeye başlar. Barakalar çok enti püften şeyler olduğu için Almanya Kaiseri 2. Wilhelm 1889 yılında İstanbul'a geldiği vakit bu barakalar tekerlekli kızaklara bindirilip meydandan uzaklaştırılmış, Kaiser gittikten sonra da yine eski yerlerine getirilmiştir. Reşat Ekrem Koç'u Binbir Direk Batakhanesi adlı romanında Beyazıt Meydanı'nın 17. yüzyıldaki dut ağaçlarını şöyle anlatır. Beyazıt Meydanı'nın dutları 3-4 yaşına bastığı halde konuşamayan, dili bağlı çocuklara, korkudan dili tutulmuş hastalara, kekemelere, şifa niyetine yedirilirdi. 40 kadar ağaçtı. Her yıl dut mevsimi çarşının çıraklarından 15'er 16'şar yaşında ve yüzlerinde melahat nuru berk urur 40 nefer hafızı Kur'an oğlan dutçu seçilirdi. Küçük hafızlar her sabah Sultan Beyazıt Veli'nin hamamına girerler, yıkanıp boy abdesti alırlar, sabah namazından sonra da kolları sıvalı, çıplak ayaklarında takuyyalar, ilahi okuyup meydanı 3 defa döner, dolaşırlar, sonra ağaçlara çıkıp yerlere serilmiş tertemiz çarşaflara dalları silkelerlerdi. Ve her çocuk kendi silkelediği dutları Sultan Beyazıt Veli'nin ruhu için diyerek gümüş kepçelerle İstanbul halkına dağıtırdı. Buradaki dut ağaçlarının altında küçük kahvehaneler bulunduğu da düşünülebilir. Ama son yüzyılda Beyazıt Camii'nin önünde ünlenen Küllük Kahvesi ile onun karşısında tramvay durağındaki sıra kahvelerin ne zaman açıldığı açıkça kestirilemez. Yalnız çok yoruldunuzsa caminin arkasında, şimdiki Beyazıt Devlet Kütüphanesi karşısındaki Çınaraltı Kahvesi'nde birer yorgunluk kahvesi içebiliriz. Çünkü burası çok eski bir kahvedir. Çınarlar, at kestaneleri yüzyıllardan beri burayı süsler. 1890 yıllarında olduğumuza göre kahve ocağının yanındaki at kestanesinin 150 yıllık, çınarın da en aşağı 350 yıllık olduğunu söyleyebiliriz. Burada caminin önündeki çınarın dibinde 16. yüzyılda divan şairlerinden Zati'nin küçük bir dükkanı da vardır. Balıkesir'de doğan, orada bir süre çizmecilik yaptıktan sonra İstanbul'a gelen ve 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Süleyman çağlarında devlet büyüklerine yazdığı kasidelerle geçinen Zati, 1471-1546, yaşlılığında burada remil atarak geçimini sağlar. Şair Zati'nin remilhanesi diye ün salmış bu dükkanda Zati genç ozanlara dersler verir, onların yetişmesine çalışır. Buranın gediklilerinden biri de şair Baki'dir. Ama isterseniz Çınaraltı Kahvesi'ne değil de tramvay caddesindeki Afitap Kıraathanesi'nde ya da Patronu Halil Hamamı karşısındaki Nargileciler Kahvesi'nde de oturabiliriz. Bunları da beğenmezseniz Simkeşhane'nin içindeki kahveye sığınabiliriz. Veznecilerde de Kıraat-ı Osmani vardır ama biz şimdilik oralara sapmayalım. Doktor Süheyl Ünver Beyazıt'taki bir kıraathanede kimi zaman Darüttalim Musiki topluluğunun saz çaldığını, Miralay İsmet Bey'in yani İsmet İnönü'nün oraya arkadaşlarıyla geldiğini de söyler. Ama kıraathanenin adını bilmediğimiz için oraya gidemeyiz. Zaten yerini bilsek de oraya güpegündüz gitmenin anlamı yoktur. Dipnot: bu kahve Vezneciler'deki Darüttalim Kıraathanesi olabileceği gibi Beyazıt'taki Merkez Kıraathanesi de olabilir. Çünkü bu ikinci kahve Lemi Atlı'nın anılarında musiki seanslarının yapıldığı bir yer olarak görünür. Lemi Atlı orada Mısırlı İbrahim'in karışık ve tatlı mızraplarıyla gönlünün açıldığını söyler. Ha bakın, Gedikbaşı Tiyatrosu'nun girişinde de bir kıraathane vardır. Ama onun da şimdiler yerinde yeller esip esmediğini kestiremeyiz. Yalnız oradan Kumkapı'ya inersek istasyonun oralarda Şefik Kıraathanesi, Kadırga'da da Kutucu Mustafa Efendi Kahvesi vardır. Ama oralara kadar uzanmayalım. Çünkü dönüşte yine Aksaray'a vurup oradan Yenikapı'daki kıyı kahvelerine de bir göz atmamız yerinde olur. Yaz akşamları halkın büyük bir akınla saldırdığı bu kahvelerin en önde geleni Sandıkburnu Sahil Kahvesidir. Buraya büyük gazino da denir. Çünkü akşamcılar buraya çarmak çur yapmaya gelirler. Bostanhamamı Çarşısı, Davutpaşa ve Hekimoğlu Ali Paşa semtlerinde de çok kahve vardır. Buralarda yaşlıların, gençlerin, tulumbacıların kahveleri de ayrı ayrıdır. Söz gelişi Yusufpaşa'daki İhsan Efendi Kıraathanesi bir tulumbacı kahvesidir. Hekimoğlu Ali Paşa dolaylarında Bostan Caddesi'ndeki yeni kıraathane de öyledir. Son yıllara kadar yetişmiş olan Gureba Hastanesi'nin arkasında Yenibahçe Caddesi'nde Kabadayılar Kıraathanesi de onlardan aşağı kalmaz. Bu kahvede İsmet Zeki Eyüboğlu çok oturmuştur. Davutpaşa'da Davutpaşalı Bahçeli Kahvesi ise yaz-kış karagöz oynatılan bir yerdir. Davutpaşa Camii sokağının karşısında cadde üzerindedir. Buralarda çokça oyalanmayıp da Fatih'e atlarsak, Fatih Caddesi'ndeki Reşadiye Kıraathanesi ile Fatih Meydanı'nda cami önünde ağaçlar altındaki Mustafa'nın kahvesini de bulabiliriz. Ama daha önce Kızlaşı Caddesi'ndeki Hamdi Efendi Kıraathanesi'ne de uğramayı unutmayalım. Loti 1913 yılında İstanbul'a sonuncu kez geldiği ve çarşambada Fethiye Camii dolaylarında sarayın yardımıyla bir ev kiraladığı vakit geceleri yemekten sonra oğlu Samuel Vio ile, Loti'nin gerçek adı Julian Vio'dur, feslerini giyerek Mustafa'nın kahvesine çıkar, nargile tokurdatır. Loti Ramazan ayında bütün İstanbul'un Fatih Meydanı çevresinde Ramazan görkemine daldığını da görecek ve minarelerin ışıktan taşlar takılmış olması, bir minareden ötekine kurulan sayısız küçük kandillerin oluşturduğu mahyaların pırıl pırıl parlaması karşısında kendinden geçecektir. Claude Ferrer, Loti'nin portresini şöyle çizer. Loti görünüş yönünden tuhaf ve gerçekten unutulmazdır. Ufak mu ufak, narin mi narin ama çevik ve kuvvetli, yüz ise olağanüstüdür. Kartal burnunun profili, noktası noktasına mumyası Kahire Müzesi'nde bulunan Firavun II. Ramses'i andırır. Karşıdan bakılınca daha da değişiktir bu yüz. Baştan başa gözdür sanki. Her zaman fal taşı gibi açılmış olan bu hareketsiz gözlerin bakışı öylesine bir noktaya dikilidir ki sanki bulanık gibi görünürler. Fatih'e kadar gelmişken isterseniz aşağı vurup un kapanına da bir göz atalım. Burada da arpacılar içerisinde Toğnutlu Kamil Efendi Kahvesi ile Atlama Taşı'nda Yeşil Kahve'de oturulabilir. İkincisinde Ahmet Rasim'e de rastlarız belki. Ama kahvenin berberine rastlayacağımız %100'dür. Bir gün bir Yeniçeri zorbası bu berberin tıraş ettiği birinin ensesindeki katmerleri görünce ağzı sulanmıştır. Onların tanrı işi değil de berber işi olduğuna kapılarak hemen yeşil kahveye damlar. Berberden kendi ensesine de 4-5 katmer yapmasını ister. Yapamam. Parasıyla be. İyi ama ben katmer yapmasını bilmem. Bilmez misin? Sen bilmezsen bu hançer sana bildirir. Berber bakar ki iş sarpa sarıyor, ustura kayışını göstererek, yaparım ama dayanmalısın. Yap da nasıl yaparsan yap. Berber kayışı beline dolar, zorbanın yan tarafına geçer, şap şap şap kayışı enseye indirmeye başlar. Ense kabarır şişer. Zorbanın canı yanar ki ne yanar. Yetişir berberbaşı, bana bir katmer de yetişir. Şimdi de gerisin geriye dönüp Kara Gümrüğe vuracağız. Orada Uzun Ahmet'in kahvesinde de bir kahve yuvarladıktan sonra Kara Gümrük Caddesi'ni izleyip Edirne Kapı'ya çıkacağız. Edirne Kapı içindeki kahvelerin en ünlüsü Savaklar Çeşmesi karşısındaki yolun sol köşesini tutan Terazici Başı kahvesidir. Türk kahve mimarlığı üslubunun en güzel örneklerinden birini oluşturan bu kahve, 3. Mustafa padişahlığı 1757-1774 zamanında yapılmıştır. Eftalettin'in resimli kitapta yayınlanan Musahabe-i Tarihi adı yazısına dayanarak Haluk Yeşilisi Varoğlu bu kahveyi şöyle anlatır. Geniş kepenkleri, uzun saçakları, her yana açılmış pencereleri, etrafının dış beykeleri, mermer döşeli dış set yerleriyle büyük bir kafes görünümündedir. Bina 8 köşeliydi, enlemesine yapılmış olan asıl kahvehaneye iki yanından birkaç merdivenle çıkılırdı. Şirvanlı köşkleri vardı. Bir bölüğü mermer, bir bölüğü renkli tuğla döşeli sofanın ortasında 5 fıskiyeli ve 3 sebilli bir mermer havuz vardı. Bir kenardaki kahve ocağının duvarları ile dış duvarların sahır yerleri çinilerle kaplanmış ve güvez boyalı tavanın oymaları yıldızla süslenmişti. Sonradan birkaç kez onarım gören bu bina 2. Mahmud'un padişahlığı 1808-1839 ilk sultanlık yıllarında yanmış, yerine başka bir kahvehane yapılmıştı. Abdurrahman Şeref'e bakılırsa 19. yüzyılda yaşayan Meddah Kız Ahmet Terazicibaşı kahvesinde öyküler anlatır. Keyfe düşkün olup ve kesesinde 5-10 kuruş bulunup da Kız Ahmet'i dinlememek o zamanın insanlarınca günah sayılır. Hüseyin Rahmi Gürpınar'da Hayattan Sayfalar adlı kitabında yer alan Sabire öyküsünde Edirne Kapı içindeki bir başka kahveden söz eder. 2. Abdülhamit Çağı sonlarında kendi halinde bir yaşam süren bu kahve Edirne Kapı sur duvarının içine uyulmuştur. Üstü tonoz, döşemesi dikdörtgen biçiminde bir geçittir. Geçidin iki yanına boydan boya, eni arşından biraz taşkın iki peyke sedir gibi uzatılmıştır. Kapıdan çıkıldığına göre sağ peykenin bitiminde kahveci saç mangalını köşeye yerleştirmiş, fincanlarını dizmiş ve birkaç eski iskemle koymuştur. Hüseyin Rahmi kahvecinin burayı enikonu bir sohbet dükkancığı haline getirdiğini de yazar. Edirne Kapı dışında da Külhan Bey'in kahvesi, Çavuş'un kahvesi ile Dede'nin kahvesi bizi beklemektedir. Nebil Kaptan'ın bu kahveler üzerine yazılmış bir şiiri de vardır. Edirne kapısı harici sahra, 3 kahvehanesi var cihan pira. Selamün aleyküm buyur efendim, ehli dil olana cayi dil ara. Dedenin kahvesi mahfili edep, rağbeti yarana pek çoktur sebep. Amma ki aşıkı şeydaya sorsan, kahve firuşi naz olan şekerlep. Çavuşun kahvesi kasri havernak, Yusuf'u zamandır uşaklar elhak, zerrin perçeminden gümüş topuğa, temaşa bahşişi nakdi can bırak. Külhan Bey'inin kahvesi de pek hoş, varanlar oluyor içmeden sarhoş, pırpırı kıyafet kalenderhane, temaşayı hüsne yalın ayak koş. Dedenin kahvesi Mevlevi Dervişi Murtaza Efendi'nin kahvesidir. Kemancı olarak da kendine ün sağlamış olan Murtaza Efendi, 3. Selim'in padişahlığı 1789-1807 meclislerinde bulunmuştur. Murtaza Efendi'nin torununun oğlu Aşık Hasan zamanında kahve Nebil Kaptan'ın şiirinden de anlaşılacağı üzere ediplerin sık sık toplandığı bir yerdir. Buraya edipleri dinlemek için gelenler de çok olur. Nedir? 20. yüzyılın ilk yıllarında buranın müşterisi çok değişir. Edipler yerlerini arabacılara, gelgeççi müşterilere bırakırlar. Son yıllara kadar açık olan bu kahve Edirne kapıdan çıkınca Hendek üstündeki köprüyü geçer geçmez başlanır. Biraz daha ilerleyince de Külhan Bey'in kahvesine rastlanılır. Daha sonraları işkembeci olan bu kahvede dedenin kahvesi ve çavuşun kahvesi gibi bahçe içindedir. Son yıllara kadar kapanmadan yaşamını sürdürmüş olan çavuşun kahvesi ise dedenin kahvesinin tam karşısındadır. Edirne kapı dışında olduğu gibi Topkapı dışında da bir sürü kahve vardır. Bunlardan biri de Dominocular kahvesidir. İstanbul'da dominoya kimin merakı kalkarsa soluğu orada alır. Kahvede Rumlara, Musevilere, Ermenilere daha çok rastlanır. Çünkü domino meraklıları daha çok onların arasından çıkar. Ama İstanbul'un baş dominocusu kör hafız diye anılan Osman el Mevlevi'dir. Kör hafız gözleri görmediği halde bir gün bu kahvede 5 Ermeni oyuncuyu gık dedirtmeden yenmiştir. Bütün buralar Silivri kapısı, Mevlevihane kapısı, Belgrad kapısı, cuma ve bayram günleri çok kalabalık olur. Ama kalabalığın çoğu Edirne kapı ile Topkapı arasında Bayrampaşa deresindedir. Buraları çok daha eski zamandan beri seyir yeridir. Mahalle tulumbacıları koşu yarışları yaparlar. Öbür günler ise kahveler sessizliğe ve tenhalığa gömülür. Ama akşamları sur içinde ve dışında oturanlar yine doluşur buralara. Meşrutiyetten sonra gündüzleri yüksek okulu öğrencilerine de çok rastlanır. 10 ya da 20 paraya çay ya da kahve içip akşama değin ders çalışırlar. Silivri kapısı, Mevlevihane kapısı kahvelerinin yazlık bahçelerinde de yüksek okul öğrencileri çok görünür. Yedikule kapısının sağında, solunda ve karşısında da bir sürü kahve vardır. Süheyr Ünver Yedikule dolaylarında Hacı Efhat Camii yanındaki kahvenin de eski bir kahve olduğunu söyler. 150 yıllık geçmişi olan bu kahve eski kahvelerin iç süsleme düzenini de sürdürür. Bugünkü yolculuğumuzu da sona erdirmek için bizim Belgrad kapısından içeri dalıp Koca Mustafa Paşa Caddesi'ni de taramamız gerekir. Böylece Aksaray'dan başladığımız yolculuğu dönüp dolaşıp yine oralarda bitirmiş oluruz. Bizim bildiğimiz Koca Mustafa Paşa Caddesi'nde yani kıraathanesi vardır. Çınar'da ise Dimitraki kıraathanesi dikkati çeker. Ama Ahmet Rasim'e kulak verecek olursak o da bize Hacı Kadın'daki Ethem Ağa kahvesini öğütleyecektir. Ahmet Rasim 14 Ağustos 1913 günü Tasvir-i Efkar gazetesindeki yazısında Keleş adı verilen bir el ulağının her akşam kafayı tütsüledikten sonra bu kahvenin önüne gelip kahveciye hampir hampir, dipnot kahveciye vur vur diye şakır şakır oynadığını ve hem kahveciyi hem de kahvedekileri tedirgin ettiğini yazar. Öğüt para etmeyince Ethem Ağa Keleş'ten şikayetçi olur. Komiser de onu Koca Mustafa Paşa'ya bir daha ayak basmamak tembihiyle mahalleden sürer. 3 gün, 5 gün, 10 gün. Artık herkes başını dinlemiştir. Gelin görün ki herkes de Keleş'e karşı bir özlem de başlar. Hele kahveci akşam oldu mu süzük gözleri, çarpık fesiyle Keleş'in kahve önüne gelerek hampir çekişini iyice arar. 15. gün Keleş karakola gelir, komiserin ayağına kapanır. Aman komiser efendi, verem olup öleceğim. Ben buralara alışmışım. Ethem Ağa'ya alışmışım. Nereye gittimse bana yar olmadı. Çoluğunun çocuğunun başı için beni bağışla. Bütün mahalleri de özellikle de Ahmet Rasim'de can kalmamıştır. Ahmet Rasim gider durumu kahveciye anlatır. Ethem Ağa da komisere koşarak sızlanmasını geri aldığını bildirir. Bağışlanan Keleş kahvenin önüne gelir, bir yandan eliyle göğsünü sığayarak sevincini bildirirken bir yandan da göbeğini harekete geçirir. Kahveciye hampir hampir hampir, ha şöyle keyfim gelsin. Bu bölümü bitirirken Florinalı Nazım'ın Ahmet Rasim için yazdığı ağıtı da bir kağıda geçirip cebimize yerleştirmeliyiz. Ey çok sevimli ince, İstanbul'un çocuğu, yaşamaktan bezince gökte aldın soluğu. Gözlerden uçsan da sen, gönüllerde yerin var. Gül dudaklarda gezen, yanık bestelerin var. Gerçi Ahmet Rasim'e öteki bölümlerde daha çok rastlayacağız. Ama ne olur ne olmaz ağıtı elimizde bulunsun. Çünkü yıllar, inanmayacaksınız, günlerden de çabuk geçiyor. İşte 21 Eylül 1932 Çarşamba günündeyiz. Ahmet Rasim'i dostları Heybeli mezarlığına götürüyor. Şu da var ki bu ağıt Türkçenin en büyük ustasına yazılan tek ağıttır. Üstelik Florinalı Nazım bu şiiri hiçbir dergi ve gazetede yayınlatamadığı için onu tarife üzerinden para ödeyerek bir büyük gazetenin ilan sayfasına koydurmuştur. 6. ayrımın sonu, sayfa 92.